Ayrım 24, sayfa 259, son eser, James Clavell. Dışarı çıkarken Gray bir ikinci sancının etkisiyle sendeleyerek bir tartıya çarpıp devirdi, ağırlıklar yere saçıldı. Özür dilerim, Gray küfretti, Allah kahretsin. Tartıyı kaldırarak yerdeki ağırlıkları toplamak için eğildi. Jones ve Blakely daha önce diz çöküp toplamaya başlamışlardı bile. ''Üzülme Gray'' dedi John, sonra Blakely'e bağırdı. ''Sana tartıları köşeye koymanı söylemiştim.'' Gray 4 kiloluk bir ağırlığı eline almıştı. Gördüğüne inanamadı. Gözlerinin kendini yanıltmadığından emin olmak için kapının önüne aydınlığa çıkarak baktı. Doğruydu. Demir ağırlığı altında toprakla doldurulmuş bir delik vardı. Yüzü küreç gibi bembeyaz, tırnağıyla toprağı kazıdı. ''Ne oldu Gray?'' diye sordu Jones. ''Bu ağırlık hileli'' dedi. ''Sözleri suçlayıcıydı.'' ''Ne, olamaz.'' Jones Gray'in yanına giderek ''Göreyim'' dedi. Uzun uzun inceledikten sonra gülümsedi. ''Hileli değil, bu sadece bir düzeltme deliği. Gereğinden biraz daha ağır olduğu için özellikle yapılmış.'' Hafifçe güldü. ''Tanrım, bir an için bayağı endişelendim.'' Gray hızla öteki ağırlıkların bulunduğu yere giderek bir tanesini daha eline aldı. Onda da delik vardı. Bunların hepsi hileli. Saçma dedi John, sadece düzeltmek için. Ağırlıklar ve ölçüler hakkında yeterince bilgim var dedi Gray. Delik açılmasına izin verilmez. Düzeltici delikler diye bir şey yoktur. Ağırlık hatalıysa kullanımına izin verilmez. Blakely'e döndü. Öt bakalım. ''Hiçbir şey bilmiyorum komutanım.'' dedi Blakely dehşet içinde. ''Bana söylesen iyi edersin.'' ''Bir şey bilmiyorum komutanım, yemin ederim.'' ''Pekala Blakely, ne yapacağım biliyor musun? Kulübeden çıkıp herkese, önüme çıkan herkese yaptığını anlatacağım. Onlara bu ağırlığı göstereceğim. Ben daha Albay Smedley, Taylor'a rapor vermeden seni paramparça edecekler.'' Gray kapıya doğru yürüdü. ''Durun komutanım.'' diye seslendi Blakely. ''Anlatacağım. Ben yapmadım komutanım. Yarbay yaptı. Beni zorladı. Biraz pirinç çalarken yakaladı. Kendisine yardım etmezsem ele vereceğini söyledi.'' ''Kapat çeneni budala.'' dedi John. Sonra daha sakin bir sesle Gray'a ''Bu aptal suçu üzerime atmaya çalışıyor. Hiçbir şeyden haberim yoktu benim.'' dedi. ''Onu dinlemeyin komutanım.'' diye sözünü kesti Blakely. Pirinci her zaman kendisi tartar hep. Ağırlıkların saklandığı kasanın anahtarı da ondadır. Kendiniz de her şeyi nasıl yaptığını biliyorsunuz. Ağırlığı eline alan insan altına da bakar. Ama delikler fark edilmeyecek biçimde gizlenmiş. 1-2 yıldır böyle sürüp gidiyor. ''Kapat çeneni Blakely'' diye bağırdı Jones. ''Kapat çeneni.'' Sessizlik. ''Kendi iyiliğiniz için doğruyu söylemelisiniz.'' diye haykırdı Gray. ''Beni tehdit mi ediyorsunuz Teğmen? Sizi askeri mahkemeye sevk edeceğim.'' ''Bundan pek emin değilim yarbay. Burada yasal olarak bulunuyorum ve ağırlıklar hileli değil mi?'' ''Dinle beni Gray.'' ''Değil mi?'' Gray elindeki ağırlığı kaldırarak Jones'un kanı çekilmiş, artık çocuksuluğu kalmamış yüzüne doğru uzattı. ''Ben sanırım öyle'' dedi Jones. ''Ama bu hiçbir anlama...'' ''Bu ya Blakely'nin ya da sizin sorumlu olduğunuz anlamına gelir. Belki de ikinizin de. Sadece sizlerin buraya girmenize izin vardı. İkinizden biri hileli ağırlıklarla arta kalan pirinci alıyordunuz.'' ''Ben değilim komutanım.'' dedi Blakely. ''Ben sadece 10 kiloda 1 kilo alıyordum.'' ''Yalancı!'' diye bağırdı Jones. ''Hayır değilim. Size 1000 kez böyle olacağını söylemiştim.'' Gray'e döndü. ''Lütfen, lütfen komutanım bir şey söylemeyin. Adamlar bizi parçalar.'' ''Orospu çocuğu, umarım parçalarlar.'' Gray hileli ağırlıkları bulduğu için çok sevinçliydi. ''Evet, çok sevinçliydi.'' ''Sorunu halledebiliriz.'' dedi Jones. Çocuksuluğu ve iyi terbiyesi geri geliyordu. ''Belki birisi ağırlıklarda hile yaptı ama önemli bir miktar değil. Doğru ağırlıkları hemen temin edebilirim.'' ''Yani hileli olduklarını itiraf ediyorsunuz öyle mi?'' ''Sadece diyorum ki Gray.'' Jones sustu. ''Dışarı çık Blakely, kapıda bekle.'' Blakely hemen kapıya doğru döndü. ''Olduğun yerde kal Blakely'' dedi Gray. Sonra Jones'a baktı. Davranışı değişmişti. ''Blakely'nin gitmesi için bir neden yok değil mi komutanım?'' Jones onu süzdü. ''Hayır, duvarların kulakları yoktur, öyle olsun. Haftada 1 kilo pirinç alacaksın. Bu kadar mı? 2 kilo diyelim ve yarım kilo da kuru balık. Haftada bir. Yumurta yok mu ya da şeker? İkisinin de hastaneye gittiğini biliyorsun. Jones bekledi, Gray bekledi ve Blake'le arkada iç çekti. Sonra Gray ağırlığı cebine koyarak oradan ayrılmaya hazırlandı. Gray, dur biraz. Jones eline 2 yumurta alarak uzattı. İşte haftada 1 tane alacaksın. Öteki erzakla birlikte biraz da şeker. Ne yapacağımı size söyleyeyim yarbay. Hemen Albay Smedley Taylor'ın yanına gidip bana söylediklerinizi ona anlatacağım ve ağırlıkları göstereceğim. Eğer sizin için bir parti düzenlenirse, ki bunun için dua edeceğim, ölümünüzü seyredeceğim. Çığlıklarınızı işitmek, ölümünüzü görmek istiyorum, ikinizin de. Sonra dışarı güneşe çıktı, günün sıcaklığı çarptı ona. Tüm içini sancı kapladı ama kendini yürümeye zorlayarak tepeden aşağı inmeye koyuldu. Jones ve Blake'li erzak kulübesinin kapısının arkasından baktılar, ikisi de endişeliydi. ''Tanrım, şimdi ne olacak?'' diye inledi Blake'li. ''Bizi asacaklar.'' Jones onu kulübenin içine itti, kapıyı çarparak kapattı, elinin tersiyle hızla vurdu. ''Kes sesini!'' Blake'li yere kapanmış, yanaklarından aşağı yaşlar boşalıyordu. Jones onu ayağa kaldırarak bir kez daha vurdu. ''Bana vurmayın, vurmaya hakkınız yok.'' ''Kes sesini ve dinle.'' Jones sarslı çavuşu. ''Dinle aptal herif.'' Sana 1000 kez Gray'in denetleme gününde hilesiz ağırlıkları kullanmanı söyledim. Aptal beceriksiz. Zorlamayı bırak da dinle. Önce söylenen her şeyi inkar edeceksin, anlıyor musun? Ben Gray'a hiçbir şey teklif etmedim, anladın mı?
Evet komutanım.
İyi, ikimiz de inkar edeceğiz. Uydurduğumuz hikayede diretirsen başımızı bu boktan kurtarabilirim.
Kurtarabilir misiniz? Kurtarabilir misiniz komutanım?
Eğer inkar edersen kurtarabilirim. Sonra sen ağırlıklar hakkında hiçbir şey bilmiyorsun. Ben de öyle, anladın mı?
Evet komutanım.
Sonra Gray'in burada hileli ağırlıkları bulmasından ve bizim de onun kadar şaşırmamızdan başka hiçbir şey olmadı. Anladın mı?
Ama...
Şimdi bana olanları anlat. Anlat budala diye Jones çavuşun üzerine doğru eğilerek bağırdı. Biz işimizi bitiriyorduk, sonra Gray tartı aletinin üstüne düştü. Ağırlıklar yere saçıldı ve hileli oldukları anladı. Doğru mu komutanım? Sonra ne oldu?
Sonra efendim, Blake'li bir an düşündü, yüzü aydınlandı. Gray bize ağırlıklar hakkında sorular sordu. Ben hiç görmemiştim, siz de benim gibi şaşırdınız. Sonra Gray gitti.
Jones çavuşa tütün uzattı. Gray'in sözlerini unutuyorsun, anımsamıyor musun yoksa? Eğer bana haftada 1 kilo pirinç ve 1-2 yumurta verirseniz bu durumu rapor etmem demedi mi? Ben de ona def olmasını, ağırlıkları kendimin rapor edeceğini ve onu da rapor edeceğimi söylemedim mi? Ben de hileli ağırlıklar konusunda kaygılanıyordum. Nasıl olmuştu da erzak kulübesine sokulmuştu? Kimdi bu domuz?
Blake'lerin küçük gözleri hayranlıkla parladı.
Evet komutanım, çok iyi anımsıyorum. Tam dediğiniz gibi 1 kilo pirinç ve 2 yumurta istedi. Öyleyse hiç unutma seni aptal budala. Doğru ağırlıkları kullanıp dilini tutsaydın başımız bu boka girmezdi. Bir daha beni yarı yolda bırakma, yoksa suçu senin üstüne atarım. Benim karşımda senin sözün geçmez, bilirsin.
Bir daha yapmam komutanım, söz veriyorum.
İyi. Jones kasayı ve kulübenin kapısını kilitleyerek ayrıldı. Blake'li, Jones'un zeki bir adam olduğuna, başlarını bu dertten kurtaracağına kendini inandırdı. Artık yakalanmanın verdiği korkudan kurtulmuş, kendisini güven altında hissediyordu. Evet, Jones kendi başını kurtarmak için onunkini de kurtarmak zorundaydı. Evet Blake'li, dedi kendi kendine, uyanık adamsın, bir ihanet karşısında kendini sağlama almışsın. Albay Smedley Taylor ağırlığı dikkatle inceledi. Hayret, dedi, inanamıyorum. Gözlerini kaldırdı. Gerçekten Yarbay Johnson rüşvet teklif ettiğini mi söylüyorsun kamp erzakıyla?
Evet komutanım, her şey tam size anlattığım gibi oldu.
Smedley Taylor yatağının kenarına oturdu, terini sildi. Barakanın içinde hava sıcak ve nemliydi. İnanamıyorum diye yineledi başını sallayarak.
Ağırlıklar sadece o ikisinin elinde bulunuyordu.
Biliyorum, sözüne inanmıyor değilim Gray, ama öylesine inanılmaz bir durum ki. Smedley Taylor bir süre konuşmadan durdu. Gray sabırla bekledi. Gray, albay konuşurken hala elindeki ağırdı ve dibindeki küçük deliği inceliyordu. Bu konuda ne yapacağımı düşüneceğim. Tüm olay çok tehlikeli. Bundan kimseye, hiç kimseye söz etmemelisin, anladın mı?
Evet komutanım.
Aman tanrım, dediğin gibiyse ikisini de öldürürler. Smedley Taylor başını salladı. O iki adam, Yarbay Jones, Kamp Erzak'ın her ağırlık hileli mi?
Evet efendim.
Tanrım, Smedley Taylor ayağa kalkarak odada bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladı. Teşekkür ederim Gray, çok iyi bir iş yaptın. Bunun seninle ilgili raporlara girmesini sağlayacağım. Elini uzattı. Çok iyi bir iş Gray. Gray uzatılan eli sıktı. Teşekkür ederim komutanım. Daha önce fark edemediğim için üzgünüm. Kimseye bir şey söyleme. Bu bir emirdir.
Anlıyorum.
Selam vererek dışarı çıktı. Havada uçuyordu. Smedley Taylor, bunun seninle ilgili raporlara girmesini sağlayacağım demişti. Belki rütbesini yükseltirlerdi. Birden içini bir umut kapladı. Kampta böyle terfiler olmuştu. Yüzbaşı Gray. Kulağa da hoş geliyordu. Yüzbaşı Gray. Öğleden sonraydı. İş olmayınca adamlarını ayakta tutmak Peter Marlow için güç oluyordu. Onun için arama grupları düzenledi. Toru Sumi yeniden uyuduğu için koyduğu nöbetçileri sık sık değiştirdi. Hava çok sıcak, her yeri kavuruyordu. Herkes güneşe küfrediyor, bir an önce gecenin gelmesi için dua ediyordu. Sonunda Toru Sumi uyandı ve işedi. Tüfeğini eline alarak uykusunu açmak için aşağı yukarı yürümeye başladı. Kestiren birkaç adam bağırdı, Marlow'a seslendi. ''Lütfen şu domuz yavrularını uyandır ve çalıştır. Ya da en azından çalışır gibi görünmelerini sağla.'' Peter Marlow onun yanına geldi. ''Sizi üzdüğüm için özür dilerim.'' Sonra çavuşa döndü. ''İsa aşkına gözünü üstlerinden ayırmaman gerektiğini biliyorsun. Kaldır şu aptalları, çukur kazdır, ağacı parçalat, bir şeyler yaptır budala.'' Çavuş ortamın gerektirdiği biçimde duruyordu. Sonra zaman geçirmeden adamları koşturdu. Çalışırmış gibi görünmelerini sağladı. Bunu büyük bir beceriyle yaptılar. Birkaç Hindistan cevizi kaldırıldı. Birkaç dal istif edildi. Ağacın kolay yerlerinden kesildi. Günlerce bu hızla çalışırlarsa çok geçmeden tüm bölge tertemiz ve dümdüz olurdu. Çavuş yorgun argın Peter Marlow'a rapor verdi. ''Hepsi çalışıyorlar efendim. İyi, az zamanımız kaldı. Bakın komutanım, acaba benim için bir şey yapabilir misiniz?''
''Ne gibi?''
''Yani şöyle, sizin nasıl, yani sizin gibi şey...'' Utanarak eliyle ağzını sildi ama bu kaçırılmaması gereken bir fırsattı. ''Şuna bakın.'' Cebinden bir dolma kalem çıkarttı. ''Acaba Toru Sumi bunu alır mı?''
''Bunu senin için satmamı mı istiyorsun?''
Peter Marlow ağzı açık baktı.
''Evet komutanım, düşündüm ki kralın arkadaşı olduğunuza göre bu sabahki gibi belki nasıl yapılacağını bilirsiniz.''
''Nöbetçilere bir şey satmak emirlere aykırı, hem bizim hem onların emirlerine.''
''Haydi kumandanım, bana güvenebilirsiniz. Neden siz ve kral?''
''Bana ve krala ne olmuş?''
''Hiçbir şey kumandanım,'' dedi çavuş ihtiyatla. ''Ne oluyor bu herife?'' Kimi aptal yerine koymaya çalışıyor. Belki bana yardım edersiniz diye düşünmüştüm. Ve bildiğime elbette.
Peter Marlow çavuşa ve kaleme baktı. Neden böyle kızdığını düşündü. Kral için satmamış mıydı? Ya da en azından satmaya çalışmıştı. Onunla arkadaş olduğu da doğruydu. Bunda kötü bir şey yoktu ki. Kral olmasa bugün ağaçlara gelemezlerdi. Büyük bir olasılıkla ya bir tokat ya da bir yumruk yerdi. Onun adını kötüye çıkarmamalıydı. Hindistan cevizlerini o sağlamıştı.
''Ne istiyorsun bunun için?''
Çavuş sırıttı. ''Parker değil ama ucu altın.'' Kapağını açarak gösterdi. ''Biraz değerli olmalı. Onun ne vereceğine bakarsanız.''
''Senin biçeceğin değeri bilmek isteyecektir. Sorarım ama sen yine de bir şey söyle.''
''Bana $65 getirirseniz sevinirim.''
''O kadar eder mi?''
''Sanırım.'' Dolma kalemin 14 ayarlık altın bir ucu vardı. Peter Marlow'un anlayabildiği kadarıyla kendi ucuydu, öteki kalem gibi değildi.
''Nereden buldun bunu?''
''Benim komutanım kötü günler için saklıyordum.'' Son zamanlarda işler iyice kesat gitmeye başladı. Peter Marlowe başını salladı. Adama inanıyordu. Peki bir şeyler yapmaya çalışacağım. Gözünü adamlardan ayırma. Mutlaka bir nöbetçi bulundur. Merak etmeyin komutanım. Adamlara göz açtırmayacağım. Peter Marlowe Torusumi'yi bir ağaca yaslanmış dururken buldu. Tabi dedi. Tabi. Torusumi saatine baktı ve esnedi. Bir saat sonra gidebiliriz. Henüz zamanı değil. Şapkasını çıkararak yüzündeki ensesindeki terleri sildi. Berbat bir sıcak ve berbat bir oda. Evet dedi Marlowe sözcükleri çok önemliymişçesine bir hava vermeye çalışarak. Sanki konuşan kraldı kendisi değil. Adamlarımdan biri dolma kalemini satmak istiyor. Arkadaşım olduğunuz için sizin almak isteyebileceğinizi düşündüm. Estağfurullah Parker mı? Hayır, Peter Marlowe kalemi cebinden çıkartıp kapağını açtı. Kalemin ucu güneşte parlayacak biçimde tuttu. Ama ucu altın. Torusumi inceledi. Parker olmadığı için düş kırıklığına uğramıştı. Pek değerli değil dedi. Elbette. Eğer siz almak istemezseniz, Peter Marlowe kalemi yeniden cebine soktu. Alabilirim. Belki bir saati böyle değersiz bir mal için pazarlık ederek geçiririz. Onu sikti. Sadece 75 dolar eder. Peter Marlowe ilk verilen fiyatın böylesine yüksek olması karşısında şaşırmıştı. Çavuşun kalemin gerçek değeri hakkında hiçbir fikri yoktu herhalde. Keşke kaç para ettiğini bilseydim diye düşündü. Böylece pazarlığa oturdular. Torusumi kızdı, Peter Marlowe inatçıydı. Sonunda 120 dolar ve bir paket Coas sigarası üstüne anlaştılar. Torusumi ayağa kalktı, yeniden esnedi. Gitme zamanı geldi. Krala söyleyin lütfen. Bugünden itibaren 7 gün ben nöbette olacağım. Belki bir saat bulabilir. Bu kez iyi bir tane. İlk işinde iyi bir fiyatla satış yaptığını düşünen Peter Marlowe memnundu. Paranın hepsini çavuşa verirse kral bozulurdu. Onun dikkatle yerleştirdiği fiyat politikası alt üst olurdu. Torusumi elbette krala dolma kalemden ve verdiği paradan söz edecekti. Eğer çavuşa sadece istediği kadarını verir gerisini saklarsa bu da kandırmak olmaz mıydı? Ya da iyi iş mi denirdi adına? Çavuş 65 dolar istemişti o kadarını alacaktı. Peter Marlowe'un krala bir dolu borcu vardı. Bu aptalca işe hiç burnunu sokmamış olmayı istedi. Kendi kazdığı çukura düşmüştü. Kendi önemini gözünde çok büyütüyorsun dedi kendi kendine. Çavuşa olmaz deseydi şimdi bu çıkmaza düşmeyecekti. Ne yapacaktı? Ne yaparsa yapsın yanlış olacaktı. Düşünceli düşünceli geri döndü. Çavuş adamları sıraya sokmuştu bile. Umutla Peter'ı bir kenara çekti. Herkes hazır komutanım. Aletleri de denetledim. Sesini alçalttı aldı mı? Evet. Peter Marlowe o anda kararını verdi. Elini cebine sokup çavuşa paraları uzattı. İşte 65 dolar. Kumandanım harikasınız. Paraların arasından bir 5 dolarlık ayırarak Marlowe'a uzattı. Size şu anda 1,5 dolar borçluyum. Bana hiçbir şey borçlu değilsin. %10'u sizin. Bu yasal. Ben de seve seve veriyorum. Bozuk param olur olmaz size 1,5 dolar daha vereceğim. Peter Marlowe eliyle parayı itti. Hayır dedi. Birden kendini suçlu hissetti. Sen de kalsın. Diretiyorum dedi çavuş parayı yeniden Marlowe'un eline sıkıştırarak. Bak çavuş en azından 5 dolar alın. Çok kötü hissedeceğim kendimi komutanım almazsanız. Çok kötü. Ne yaparsam size yeterince teşekkür edemem. Havaalanına giden yol boyunca Peter Marlowe suskundu. Cebinde ona canavar taşıyormuş gibi gelen paralarla kendini kirlenmiş hissediyordu. Ama paraları krala borçlu olduğunu da biliyordu. Üstelik birliğine fazladan bir şeyler alabileceği için seviniyordu da. Çavuşun böyle bir şeyi kendisinden istemesinin nedeni kralı tanımasıydı. Ve onun arkadaşı kraldı, çavuş değil. Kulübesine döndüğünde kafasının içinde tüm bu pis mesele dolanıp duruyordu. Gray seni görmek istiyor Peter dedi Evert. Nedenmiş? Bilmiyorum evlat ama bir şey kafasını kurcalıyor'a benziyordu. Peter Marlowe'un yorgun beyni beliren yeni tehlikeye kendisini alıştırdı. Kralla ilgili bir şey olmalıydı. Gray bela demekti. Şimdi düşün, düşün. Peter köy mü, saat mi, elmas mı? Oh tanrım dolma kalem mi? Yo budalalıktı bu. Henüz bundan haberi olamaz. Krala gitsem mi? Belki ne olduğunu biliyordur. Tehlikeli. Belki de Gray o nedenle Everett'e söyledi. Bir yanlışlık yapmalarına yol açmak için. Bir çalışma grubunda olduğunu biliyordu herhalde. Ter ve pislik içinde koyun gibi mezbaya gitmenin anlamı yok. Bir duş yapıp sonra hapishane kulübesine giderim. Acelem yok. Böylece duşa gitti. Johnny Hawkins de duşlardan birinin altındaydı. Selam Peter dedi Hawkins. Birden utanç duygusu beynine kadar çıktı Peter Marlowe'un. Selam Johnny. Hawkins hasta görünüyordu. Şey Johnny çok üzgünüm. Bu konuda konuşmak istemiyorum dedi Hawkins. Köpeğini yiyenlerden birinin ben olduğumu biliyor mu diye düşündü Peter Marlowe korkuya kapılarak. Aklında birden beliren şey tiksindiriciydi, yamyamlık. Bilemezdi, bilse beni öldürmeye çalışırdı. Biliyorum onun yerinde ben olsam öyle yapardım ya da yapar mıydım? Tanrım ne hallere düştük. Yanlış olan her şey doğru ya da tersi. Anlamak çok güç, çok güç. Aptal dünya. $60 ve bir paket koas kazandım. Çalınmış ya da zorla mı? Geri vermeli miyim? Bu çok yanlış olur. Marlowe. Döndü Gray'in hain hain duşun kenarında durduğunu gördü. Geldiğin zaman bana rapor vermen söylenmişti. Bana beni görmek istediğini söylendi. Duş aldıktan sonra gelecektim. Hemen bana rapor vermen için emir bırakmıştım. Gray'in yüzünde hafif bir gülümseme vardı. Ama önemi yok. Kulübe hapsindesin. Ortalığı sessizlik kapladı. Tüm subaylar izliyor dinliyorlardı. Neden? Gray gördüğü ilgi karşısında sevindi. Emirlere itaatsizlikten. Hangi emirlere? Benim kadar sen de biliyorsun. Bu doğru işte. Suçlu vicdanın seni biraz rahatsız edecek. Eğer vicdanın varsa ki kuşkuluyum. Yemekten sonra Albay Smedley Taylor'a rapor vereceksin ve bir subay gibi giyin. Pis bir serseri gibi değil. Peter Marlowe duşu kapattı, avlusuna sarılarak yandan bir düğüm attı. Öteki subayların meraklı bakışlarının farkındaydı. Belanın ne olduğunu merakı içinde beyni karmakarışıktı. Endişesini gizlemeye çalıştı. Gray'i tatmin etmek istemiyordu. Gerçekten hiç terbiye görmemişsin Gray. Can sıkıyorsun dedi. ''Bugün terbiyeyle ilgili çok şey öğrendim, pis serseri.'' dedi Gray. ''Senin kokuşmuş sınıfından olmadığıma seviniyorum. Hepiniz hırsız, dolandırıcı, ahlaksızsınız.'' ''Son kez söylüyorum Gray, çeneni kapa. Yemin ederim yoksa onu senin yerine ben kapatacağım.'' Gray kendini tutmaya çalıştı. Orada ve hemen bu adamla dövüşmek istiyordu. Onu yenerdi, yeneceğini biliyordu. Her zaman yenerdi. Dizanteri bile bir şey değiştirmezdi. ''Bu cehennemden sağ çıkarsak seni arayacağım. İlk işim bu olacak. İlk işim.'' ''Büyük bir zevk. Ama o zamana kadar bana bir kez daha hakaret edersen seni kamçılarım.'' Peter Marlowe öteki subaylara döndü. ''Hepiniz beni işittiniz. Onu uyarıyorum. Bu aşağı tabaka maymunundan hakaret görmek istemiyorum.'' Sonra Gray'e bağırdı. ''Şimdi benden uzak dur. Sen yasa dışı bir insanken bunu yapamam.'' ''Ne yasası?'' ''Yemekten sonra Albay Smedley Taylor'ın yanına git. Bir şey daha, rapor verme zamanına değin kulübe hapsindesin.'' Gray çıktı, sevinci uçup gitmişti. Marlowe'a küfretmesi aptallıktı. Gereği yokken aptallık etmişti. 24. Ayrımın sonu. Sayfa 271.